Ayrım 8.
Başlıca Mahayana metinleri Çince, İsa'dan sonra 400 yılından hemen sonra Kumarajva tarafından çevrilmekteydi. Fakat Asoka'nın ölümünden sonra araya giren 600 yıllık periyot boyunca Hint tarihine dair bilgilerimiz öylesine azdır ve sutraların kendi iç kanıtları öylesine belirsizdir ki yapabileceğimiz tek şey onları İsa'dan önce 100 ve İsa'dan sonra 300 yılları arasındaki 400 yıla bağlamaktır. Hatta onların gelişimiyle ilgili belirli bazı kişiler bile Asvagosa, Nagarjuna, Asonga, Vasubandhu ancak aşağı yukarı aynı tarihlere bağlanabilir. Kendi kaynağı konusundaki geleneksel Mahayana izahatı öğretilerinin Buda tarafından verilmiş derslerden oluşmakta olduğu, fakat bunların halka açılmasının ortam uygun ve hazır hale gelinceye kadar ertelendiği yönündedir. Açılmanın ertelenmesi ve geciktirilmesi bir geleneğin gelişebilmesi ve işin asıl temelindeki etkilerin incelenebilmesi konularında oldukça yaygın bir yöntemdir. Önceki ve sonraki doktrinlerin arasındaki bariz çelişkiler onları değişik gerçeklik derecelerine ayırarak ve tahsis ederek açıklamaktadır ki bu gerçeklik dereceleri en relatif olanından en mutlak olanına doğru sıralanabilir. Örneğin Avatamsaka ekolünün ortaya attığı dereceler 5'ten aşağı değildir. Bununla birlikte Mahayana'nın tarihi kökenleri problemi Zen'i anlama konusunda direkt bir öneme sahip değildir. Çünkü Zen Hint'ten ziyade bir Çin Budizmidir ve ortaya çıkışı Mahayana'nın gelişimini tam olarak tamamlamadığı dönemlere rastlar. Bu yüzden Zen'i doğuran temel Mahayana doktrinlerine geçebiliriz. Mahayana kendisine Pali külliyatı Budizminden, onu küçük Hina, kendisinde büyük Maha, özgürleştirme aracı Yana olarak tanımlayarak ayırır. Büyüktür çünkü Nirvana'yı gerçekleştirme yolları olarak açıklanabilecek Upaya gibi bir zenginliğe sahiptir. Bu metotlar oldukça sofistike bir diyalektik olan ve zihni tüm sabitlenmiş kavramlardan özgürleştirme amacı taşıyan Nagarjuna'ya, Sukhavati yani Amitabha'nın gücüne inanarak özgürleşme doktrini diyebileceğimiz saf toprak ülke doktrinine kadar gider. Amitabha sonsuz ışık budasıdır ve onun Gotama'nın zamanından bilinemeyecek kadar önce uyanışa erdiği söylenmektedir. Bu yöntemler arasında Ortaçağ Hindistan'ın tantrik Budizmi bile sayılabilir. Bu Budizm'de özgürleşme, kutsal kelimeler ve formüllerin zikredilmesi ve tekrarı ile değişik bir tarzda cinsel ilişkiyi de içeren özel yoga tipleriyle elde edilir. Pali külliyatı üzerine giriş seviyesinde gerçekleştirilecek bir inceleme bile kişide Nirvana'nın son derece güç çabalar ve sert bir otokontrol yoluyla elde edilebileceği ve kişinin Nirvana ideali uğruna tüm diğer istekleri bir kenara bırakması gerektiği izlenimini bırakacaktır. Mahayana'nın takipçileri Buda'nın buradaki vurguyu bir upaya yani insana somut ve açık bir şekilde arzulamamayı arzulama ve kendi başına bencillikten kurtulmak için çabalamanın nasıl saçma ve kısır bir döngü olduğunu göstermenin bir yolu olduğunu düşünürken haklı olabilirler. Çünkü Buda öğretisini uygulamanın götüreceği sonuç tam olarak budur. Bu tembelliğe ve sinirsel zaaflara da atfedilebilir. Fakat sadece kendi kendini kurtarma yolunu izleyenlerin içinde bulundukları paradoksal durumun farkında olmadıklarını söylemek daha mantıklı olacaktır. Çünkü Mahayana kişiyi kendi öz çabasıyla özgürlüğe kavuşturma yolunu öğrettiği yerlerde bunu kişinin kendi öz beyhudeliğini açık bir şekilde görebilmesi için yapmaktadır. Değişik göstergelere dayanarak Mahayana'nın ilk kavramlarından birinin de Bodhisattva'nın anlaşılması olduğu söylenebilir. Bu kavram sadece basit bir şekilde potansiyel bir Buda olarak değil, fakat Nirvana'dan geçmiş, dolayısıyla da Nirvana'ya ererek doğum ölüm dünyasından ele tek çekmiş birisinden daha yüksek bir ruhani derece içeren bir kavram olarak anlaşılmalıdır. Pali külliyatında Buda'nın Nirvana'ya ulaşan müritleri Arhanlar yani değerli insanlar olarak adlandırılırken Mahayana metinlerinde Arhan tiplemesi neredeyse bencil bir imge olarak göze çarpar. O sadece sravaka, yani dinleyici konumunda bulunan ve doktrinleri ancak teorik bir düzeyde anlayabilecek kadar mesafe kat etmiş olan insanlar için geçerlidir. Öte yandan bodhisattva, kişinin sadece kendisi için kendi başına ulaştığı bir nirvana konumunda ciddi çelişkiler bulunduğunu fark etmişti. Yaygın bakış açısına göre bodhisattvanın bir fedakarlık merkezi bir kurtarıcıdır ve tüm diğer duygu sahibi yaratıklarda girene kadar nirvananın son aşamasının kapısında beklemeye yemin etmiştir. Sadece onlar uğruna tekrar tekrar samsara döngüsünün içinde dağılmayı kabul etmiştir. Bu sayılamaz yüzyıllar boyunca çimenler ve tozlar bile budalık mertebesine erişinceye kadar devam edecektir belki de. Fakat daha derin bir şekilde yaklaşırsak, bodhisattva düşüncesinin Budizmin mantığında gizli olduğu da açıkça görülebilir. Ayrıca bu prensibin kavramama düşüncesinden ve egonun gerçek dışı öğretisinden doğal olarak çıkarılabileceği de görülecektir. Çünkü diğer nirvana, bunun imkansızlığı fark edilerek gerçeği kavrama çabalarının artık bir son bulduğu durumsa, nirvananın kendisini kavranılacak ya da elde edilecek bir durum olarak görmek anlamsız bir davranış olacaktır. Daha da ötesi, eğer ego sadece bir konvansiyon ise nirvanayı bir canlı tarafından erişilecek bir durum olarak görmek de mantıksız olacaktır. Vajrasekhara'nın dediği gibi tüm bodhisattva kahramanları zihinlerini şöyle bir düşünce konusunda yönlendirmeliler. Hangi kategoride olursa olsun tüm duygu sahibi yaratıklar nirvananın sınırsız özgürlüğüne benim sayemde kanatlanacaklar. Fakat sayılamaz ve ölçülemez miktarlarda canlı, bu sayede özgürleştirildikleri zaman aslında özgürlüğe kavuşturulmuş hiçbir şey yoktur. Nedendir bu subuti? Çünkü gerçekten bodhisattva olan hiçbir bodhisattva bir ego, bir varlık, kişilik ya da farklı bir bireyin varlığı düşüncesine inanmaz. Bu durumun bir sonucu olarak karşımıza şu çıkar. Eğer erişilebilecek bir nirvana yoksa ve eğer gerçekten bireysel kimlikler de yoksa, bu bizim kısır döngüye mahkumiyetimizin aslında yüzeysel olduğunu ve bizim gerçekte zaten nirvanada olduğumuzu gösterir. Dolayısıyla nirvanayı aramaya kalkışmak insanın aslında hiç kaybetmediği bir şeyi aramaya çalışması gibi anlamsız olacaktır. Dolayısıyla bodhisattva samsara döngüsünden ayrılmak için nirvana sanki başka bir yerdeymiş gibi davranmamaktadır. Çünkü böyle bir davranış nirvananın erişilmesi gereken samsaranın ise var olan bir gerçek olduğunu ima edecektir. Lankavatara Sutra şöyle der: ölüm doğumun ayrı olarak algılanmasından doğacak acılardan korkanlar, ölüm doğum ve nirvana ikilisinin birbirlerinden ayrılamayacağını bilmezler ve ayrıma tabi hiçbir şeyin gerçeklik sahibi olamayacağını görerek nirvananın duyuların ve kendi alanlarının gelecekte yokluğa maruz kalmasından oluştuğunu hayal ederler. Dolayısıyla şeyler ve olayların konvansiyonel dünyasını silip atmaya kalkmak onun gerçekte var olduğunu kabul etmek anlamına gelecektir. İşte hiç var olmamış bir şeyin yok edilmesi gereğinden bahsedilemez şeklinde ifade edilebilecek Mahayana prensibi bu yüzden vardır. Bunlar öznel bir idealizm veya nihilizm sisteminin ileri sürdüğü boş kuramlar ve safsatalar değildir. Onlar, eğer yaşamı kavramam beni kısır bir döngünün içine iteliyorsa kavramamayı nasıl öğrenebilirim? Çabalarım zaten her şeyi kendi başına bırakmamak anlamına gelirken, işleri nasıl kendi başına bırakmaya çabalayabilirim şeklinde ifade edilebilecek pratik soruların cevaplarıdır. Başka bir ifade şekliyle kavramamak için çabalamak kavramakla aynı şeydir. Çünkü motivasyon kaynağı aynıdır. Kendimi bir zorluktan kurtarma isteğim ve arzum. Bu arzudan kurtulamam çünkü o kendisinden kurtulma arzusuyla bir ve aynıdır. Aslında bu psikolojide alışıldık bir problem olan çifte düğüm problemidir. Yani problemi çözmeye çalışarak yaratmak, kaygılandığı için kaygılanmak ya da korkudan korkmak olarak örneklenebilir bu sorun. Mahayana felsefesinin bu noktada yaptığı şiddetli fakat etkili bir cevap önermektir ki bu cevap Prajna Parmita denilen karşı kıyıya geçebilmek için gerekli bilgelik olarak çevirebileceğimiz bir edebiyat dalının da ana temasıdır. Bu edebiyat dalı Shankara ile birlikte Hind'in en büyük düşünce adamlarından birisi olan Nagarjuna'nın çalışmalarıyla da yakın bir şekilde ilişkilidir. Açık bir şekilde söylemek gerekirse cevap şudur. Bütünüyle kavrama nirvana için bile olsa boştur. Çünkü kavranılacak hiçbir şey yoktur. Bu Nagarjuna'nın öğretisidir. Bu bir başka şekilde de Matiyamika yani orta yol olarak bilinir. Çünkü tüm metafizik önerileri onların ne kadar relatif olduklarını kanıtlayarak reddeder. Akademik felsefe bakışıyla Nagarjuna öğretisinin ve Prajna Paramita'nın nihilizmin ya da mutlak göreciliğin bir şekli olduğuna şüphe yoktur. Fakat Nagarjuna'nın bakış açısı böyle değildir. Onun her türlü gerçeklik kavramını kendisi yoluyla yok ettiği diyalektik, sadece kavramının kısır döngüsünü kırabilmek amaçlı bir araçtır. Felsefenin en son noktası ise nihilizmin sıradan ümitsizliği değildir. Özgürleştirmenin o asla yapmacık olmayan ve doğal olan mutluluğudur. Sunyavada ismini Sunya baş ifadesinden ya da Sunyaka boşluk ifadesinden alır ki Nagarjuna gerçeğin niteliğini daha doğrusu insan zihninin kurabileceği gerçeklik kavramlarını bu terimlerle tanımlar. Kavramlar burada sadece metafizik görüşleri değil, idealleri, dini inançları, nihai ümitleri ve her türlü hırsı insanoğlunun fiziki ya da ruhi güvenliği için aradığı ve istediği her şeyi içerir. Sunyavada sadece bilinçli olarak kabul edilen inançları yok etmekle kalmaz fakat gizli ve bilinçsiz düşünce ve eylem öncüllerini de ortaya çıkarır. Onları da zihnin en derin noktaları tam bir sessizliğe bürününceye kadar aynı muameleye maruz bırakır, Sunya düşüncesinin kendisi bile sonunda boş bırakılacaktır. Boş denemez ona, boş değil de denemez, ikisi de olduğu söylenemez ya da hiçbirisi olmadığı fakat onu belirtebilmek için boş denmiştir ona. Shebatsky, Sunya Vada'nın en iyi şekilde adlandırılmasının relativite izafiyet doktrini olacağını düşünmekte son derece haklıydı. Çünkü Nagarjuna'nın yöntemi sadece diğer başka şeylerle ilişkileriyle var olduklarından dolayı şeylerin kendi doğalarının ya da bağımsız gerçeklerinin olmadığını göstermektir. Evrende hiçbir şey, hiçbir gerçek, hiçbir canlı, hiçbir olay kendi başına ayakta duramaz ve bu yüzden de herhangi bir şeyi kavranabilecek bir ideal olarak çekip bir kenara koymak da saçma olacaktır. Başka şeyler arasından seçip çıkarılan bir şey sadece zıddıyla ilişkisi dolayısıyla vardır. Bir şeyin ne olduğu ne olmadığıyla tanımlandığı için haz acıyla, yaşam ölümle ve devinim durağanlıkla tanımlanır. Açık bir durum vardır. Zihin olmanın ne anlama geldiğini olmamak ile karşılaştırmadan anlayamaz. Çünkü olmak ve olmamak düşünceleri sağ elde bir bozuk para varken sol elde bir şey olmaması kadar basit deneyimlerle yapılmış soyutlamalardır. Bir açıdan aynı relativite nirvana ile samsara, bodhi uyanış ile klesa bozulma kirlenme arasında da vardır. Bu şu demektir, nirvanayı aramak samsaranın varlığına ve samsara problemine işaret eder. Uyanışı aramak ise kişinin hayalle bozukluk sürecinde bulunduğunu gösterir. Diğer bir şekilde de bunu şöyle ifade edebiliriz, nirvana arzunun bir hedefi yapıldığı anda artık o samsaranın bir parçası olmuştur. Gerçek nirvana arzulanamaz çünkü o kavranamaz. Lankavatara Sutra'ya bir göz atalım. Evet Mahatmi, dual olmayan non-duality kastedilen nedir? Işık ve gölge, kısa ve uzun, siyah ve beyaz göreceli relatif ifadelerdir. Mahamati, birbirlerinden bağımsız değildirler. Nirvana ve samsaranın olduğu her şey dual, ikicil olmayan bir mahiyete sahiptir. Samsaranın olmadığı yerde nirvana yoktur. Nirvana'nın olmadığı yerde samsara yoktur. Çünkü var olmanın şartı ayrık kümeler tarzı bir oluşum değildir. Bu yüzden her şeyin nirvana ve samsaranın olduğu gibi dual olmayan bir karaktere sahip olduğu söylenebilir. Bunun yanında Nirvana samsaradır eşitlemesi bir başka anlamda da doğrudur. Yani bize samsara olarak gözüken aslında Nirvana'dır ve bize şeklin dünyası olarak gözüken de aslında gerçekten boş, sunyadır. Meşhur bir özdeyiş vardır. Şekil boşluktan, boşluk şekilden farklı değildir. Şekil tam olarak boşluk, boşluk tam olarak şekildir. Tekrar etmek gerekirse, uyanış şekiller dünyasının hiçbir iz bırakmadan kaybolup gitmesine yol açmayacaktır. Çünkü Nirvana duyular ve onların alanlarının gelecekte yok edilmesi olarak aranmayacaktır. Sutra'nın ifade ettiği gibi tüm titizliğine ve kendine özgürlüğüne rağmen formun da aynı onun gibi boş olduğudur. Bu eşitlemenin asıl amacı metafizik bir önerme ileri sürmek değildir fakat uyanış sürecine bir katkıda bulunmaktır. Çünkü uyanış kişinin şeklin günlük dünyada değiştirmeye ya da ondan kurtulmaya çalışmasıyla gerçekleşmiştir. Kişinin kendisini tam bu anda içinde bulduğu o özel deneyimden uzaklaşmaya çalışmasıyla da olmayacaktır. Tüm böyle girişimler bir kavrayış sergilemesidir. Çünkü kavramanın kendisi bile güçle değişmeyecektir. Uyanış, body, beş suçtur ve beş suç da body. Eğer herhangi birisi body'yi elde edebilecek, herhangi bir disiplinle elde edilebilecek bir şey olarak algılarsa, onun kibirliliği suçludur. Bu pasajlardan bazıları, Bodhisattva'nın gamsız, dünya düşkünü, samsarada bir şekilde nirvana olduğu için istediği gibi yaşayan birisi olduğunu düşünebilir. Ciddi bir yanılgı söz konusu olabilir fakat bu da body olduğu için onu değiştirmeye çalışmanın bir yararı olmayacaktır. Zıt uçlar arasında her zaman yanıltıcı bir benzerlik olabilir. Delilerin azizleri andırması oldukça sık rastlanan bir durumdur. Bir ermişin samimi alçak gönüllülüğü onun bir sıradan insan gibi görülmesine neden olabilir. Farkı ortaya çıkarmanın kolay bir yolu yoktur. Sıradan, dünyayı seven bir kişinin kendisini Bodhisattva'dan farklı kılmak için ne yaptığını ya da yapmadığını belirtmenin de kolay bir yolu yoktur ya da tam tersi. Zen'in tüm gizemi bu noktada yatmaktadır. Yeri gelince geri dönmek üzere şimdilik konuyu burada kapatıyoruz. Burada şunun söylenmesi yeterli olacaktır. Bu noktada sıradan insan olarak adlandırdığımız sadece görünüşte doğaldır. Hatta onun gerçek doğallığı kendisine yapmacık bile gelebilir. Pratikte bilinçli bir şekilde Nirvana'yı aramayı durdurup basit bir yaşam sürdürmeye karar vermek mümkün değildir. Çünkü kişinin basit yaşamı bilinçli olduğu andan itibaren artık doğal değildir. İşte bu yüzden Mahayana doktrinlerinin Nirvana'ya ve Bodhi'nin elde edilmezliği üzerindeki ısrarı teorik olarak sadece basit bir felsefi kanı olarak kabul edilemez. Kişi kazanılacak hiçbir şey olmadığını bilmeli, bunu iliklerine kadar hissetmelidir. Bu sırada topluluktaki tanrılara şöyle bir düşünce geldi. Delilerin kendi aralarında konuşup fısıldaştıkları şeyleri mırıldanma da olsalar anladık. Subuti'nin bize şimdi söylediğini işte onu anlayamıyoruz. Subhuti onların düşüncelerini okudu ve şöyle dedi. Anlayacak hiçbir şey yoktur. Anlayacak hiçbir şey yoktur. Çünkü özellikle işaret edilen bir şey yoktur. Hiçbir şey özel olarak açıklanmamıştır. Bilgeliğin, hikmetin mükemmelliğini bu açıklandığı şekliyle kimse anlayamayacaktır. Çünkü aslında tam anlamıyla hiçbir darma, doktrin gösterilmemiş, aydınlatılmamış, iletilmemiştir. Dolayısıyla onu kavrayabilecek hiç kimse olmayacaktır. Öyleyse ulaşılan nokta kişinin bilinçle yaptıklarının arzular, idealler, kurnazlıklar boş yere olduğunun anlaşıldığı bir noktadır. Tüm evrenin içinde ve dışında ele geçirilecek hiç kimse de yoktur. Bu güvenilebilir bir gerçeklik veya bir çözüm oluşturabilecek her şeyin kesin bir şekilde farkında olarak Prajna adı verilen sezgisel bilgelik aracılığıyla keşfedilmiştir. Prajna, objelerin izafi karakterlerini görebilir. Prajna gözüyle bakıldığında insanoğlunun durumunun şöyle olduğu görülecektir. Susuzluğu tuzlu suyla gidermeye çalışmak, peşinden koşulması ortaya peşinden koşulacak daha başka amaçlar çıkaran hedefleri takip etmek ya da zamanın hızlı akışı karşısında duman gibi dayanıksız bir duruma düşen ve dönüşen nesnelere yapışma eylemi. Amaç peşinde koşan kişinin kendisi, gören, arzulayan, bilen, içteki özne varlığını, amacını çevreleyen nesnelere ilişkisine borçludur. Dünya üzerindeki kavrayışının kendi boynunu sıkan bir tasma gibi olduğunu görür. Elde etmeyi o kadar çok istediği hayattan kendisini uzaklaştıran bir zincir gibidir. Bir çabayla ulaşabileceği ya da iradesinin bir kararıyla varabileceği bir çıkış serbestlik yolu yoktur. Fakat çıkmak isteyen de kim ki zaten? Daha sonra öyle bir konum gelir ki burada içinde hem tuzağı kuran hem de tuzağa yakalanan avcı olunan kurtulunamaz tuzağın bilincinde olma haline kırılma noktasına ulaşılır. Onun kemale erdiği, olgunlaştığı da söylenilebilir. Birdenbire Lankavatra Sutra'nın bilincin derin planında bir dönüş diye adlandırdığı durum ortaya çıkar. Bu anda tüm zorlamalar sona erer ve etrafı ipekle çevrili ipek böceği işte tam bu anda çevresinden kurtulur ve kanatlı bir pervane olup uçar gider. Kierkegaard'ın iyi bir tahminle sıradan insanın ruhunun ta köklerinde yattığını fark ettiği o özel kaygı artık arada yoktur. İcatlar, idealler, hırslar ve kendini yatıştırmalar artık gerekli değildir. Çünkü artık spontan olmaya çalışmadan spontan bir yaşam sürmek mümkündür. Alternatif de yok gibidir aslında. Çünkü artık kendini kontrol altına alabilecek bir kendinin hiç var olmadığı anlaşılmıştır. Sade temellerine indirgenmiş haliyle Sunyavada'nın tüm olumsuzlama felsefesiyle eyleme geçirmeye uğraştığı içsel süreci böyledir. Dolayısıyla Nagarjuna'nın çalışmalarının büyük bir bölümü o zamanda bulunabilecek tüm felsefi pozisyonlarını titiz, mantıklı ve sistematik bir şekilde çürütülmesinden oluşmaktaydı. Amacının iç bir deneyim olduğunu varsayarak batılı öğrenciler her zaman için nasıl böylesine negatif bir bakış açısının şöyle ya da böyle olumlu ve yaratıcı sonuçlar doğurabileceğini anlamakta zorluk çekmişlerdir. Bu yüzden olumsuzlamaların gerçekliğin kendisine değil, bizim gerçeklik düşüncelerimize yönelik olduğu tekrar belirtilmelidir. Sunyavada'nın yaratıcı ve olumlu içeriği felsefenin kendisinde değildir. Fakat işi tamamladığı zaman ilham edilen gerçekliğin yeni vizyonundadır. Tabii eğer Nagarjuna onu tanımlamaya çalışarak bu yeni vizyonu bozmazsa. Bununla beraber Mahayana gerçeklik konusunda belki de boşluk Sunya'dan daha açıklayıcı bir ifade daha ileri sürmektedir. Bu tathāgata kelimesidir ve öylelik, böylelik ya da öylesinelik olarak çevrilebilir. Benzer bir şekilde Budalar yani tathagalarda öylesine gidip gelen kişiler olarak adlandırılabilir. Sanskritçedeki ta, İngilizcedeki that kelimesi muhtemelen bir şeyi işaret ederken ta, da gibi sesler çıkaran bir çocuğun ilk konuşma gayretlerinden esinlenerek ortaya çıkarılmış kelimeler olabilir.